Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğumuz Sosyalist Meclisler Federasyonu ve TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu. Hoş geldiniz Fatih Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Ben sözü uzatmadan direkt sorularla başlamak istiyorum. Aslında çok fazla tartışıldı ama dinleyicilerimiz için de kısa bir girişle başlayabiliriz. Öncelikle neden Kadıköy diye sormak istiyorum. Bu Kadıköy'e doğru giden süreçte farklı ilçelerde düşünüldü mü?
Evet. Ya Kadıköy Türkiye'nin toplandığı, buluştuğu yer. İstanbul doğalında her vatandaşımızın ve bu ülkenin bu ülkede yaşayan her dört kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Birincisi bu, hepimiz buradayız. Yani mücadele alanlarımız burada, diyelim ki demokratik kitle örgütleri burada, sosyalistlerin bütün kurumları buralarda. Birincisi bu. İkincisi, bizler devrimci halkçı yerel yönetim programlarının artık ülkenin birçok yerinde artık yavaş yavaş alanlarda toplumla buluşmaya başladı. Ben de devrimci halkçı yer yönetimi programı olarak Halk Dayanışması'nın adayı olarak özellikle de bu programın, yani bu çalmayan, işte diyelim ki ihaleye karşı çıkan, eşit davranan, adaletli olan ve bütün bürokratik yanını bırakıp makam meselelerini bırakıp halkla buluşan, bunları diyelim ki kamunun olanaklarını halka eşit bir şekilde hizmette kullanan bütün bu anlayışın artık yavaş yavaş büyük kentlerde, büyük şehirlerde artık yavaş yavaş toplumla buluşup meclislerle kentin yönetiminin tüm ülkeye ve işte bütün şehirlere model olabilecek bir anlayışı örgütlemeye çalışıyoruz. Bizler de aslında bu planla, bu programla yola çıktık. Çıkılan yoldan tüm kentlerde yoldaşlarımız sosyalist kurumlar adaylaşmaya başladı. Benimle ilgili de kurumlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, ortak kararlar sonrasında da 30'a yakın, yani yerde araştırmalar yapıldı. En yüksek çıkan yer Kadıköy, sonra Bakırköy, sonra diğer yerler bu şekilde olunca da böyle bir karar verildi. Ki verilen kararda zaten sokakta karşılığı da olmaya başladı. Verilen kararın doğruluğu da artık toplum tarafından çok da kabul edildi. Evet, yer yer neden tartışması, kaybederse üzülürüz demeleri var. Ama esas mesele de şeyi çok önemli geliyor bana. Hani bu kararın aslında sokaktaki toplumla buluşması çok önemli gibi. Çünkü entelektüel birikimi çok yüksek olan bir kent. Birbirimize çok iyi eleştiriler, tartışmalar yapabiliyoruz, öneriler gelebiliyor. Kentin yönetimiyle ilgili çok iyi, olgun tartışmalar sürüyor. Bu anlamıyla da bence önemli.
Fatih Hocam aslında o zaman hani sizin de söylediğinize göre eğer Kadıköy olmasaydı o araştırmada Bakırköy yine İstanbul'un
Öyle
bir
oldu.
ilçesi.
Evet. Yani anket araştırmalar öyle gösteriyor.
Burada
Yine
İstanbul'un,
İstanbul.
evet İstanbul'un öne çıkması sizce neden?
Yani bence sebebi, çeşitli sebepleri var bence. Bu programı takip eden sayının yüksek oluşu, yine demokratik siyaset açısından siyaseti takip edenler ve bununla işte ilişkilenen insanların sayısının çok olması, ya da entelektüel, işte eğitim düzeyi yüksek olan ve gerçekten de bu entelektüel birikimin yüksek olması bir daha biraz daha şey yapıyor. Ama diyelim ki İzmir'de de, Antalya'da da, Muğla'da da ya da ülkenin farklı farklı yerlerinde de bir çalışma oldu ve bu çalışmalar buralara göre biraz daha düşük. Yani ama çok düşük değildi. Buralara göre biraz daha düşük çıktım. Ben bunu özellikle o üretim çalışmalarımızın, şeffaf çalışmamızın, eşitlikçi çalışmamızın artık bürokratik yanın reddedilişinden kaynaklı bu İstanbul'da, büyük kentlerde iyi bir takip edenin ya da bununla ilgilenen olduğunu düşünüyorum.
Evet. Birazcık da bu yarıştığınız adaylara da gelmek istiyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday var, DEM Parti'den aday var, TİP'ten aday var. Birazcık da Şimdi aslında baktığımızda çok da fazla özneler de Kadıköy'den aday çıkarttı. Ama geçtiğimiz seçimlerde 30 bir önceki 14 ve 28 Mayıs seçimlerine baktığımızda işte Cumhurbaşkanlığında da bazı sol partiler işte Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaştı vesaire. Şimdi baktığımızda sizin ve tam adaylığınız açıklanmadan önce sol öznelerin aslında ortaklaşılacağı düşünülüyordu. Şimdi sizce neden ortaklaşılamadı? Bu komünist belediyecilik anlayışınız çünkü Tunceli'de, Dersim'de aslında kendisini de kanıtladı da bir nevi. Buna rağmen ortaklaşılamamasına dair ne söylemek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
Buna dair çok büyük çalışmalar yapıldı. Büyük tartışmalar sürdü. 25-26 Eylül'den başlayan onlarca kurumun, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerin katıldığı toplantılar yapıldı. Toplantılarında bir bölümde ben de katıldım. Bu meselelerde aslında şöyle bir karar, bir tartışma sürdü. Ülkenin 81 ilinin çeşitli ilçelerinde, beldelerinde ya da mümkünse illerinde adaylar çıkarılması gerektiğini, sosyalistlerin adayı çıkarması gerektiğini tartışmaları sürdü. Ve bu konuda hemen herkes bir fikirlik yakaladı. Ama benimle ilgili kararlar da benim katılmamı doğru bulmadığım için çok katılmadım. Daha çok kurumsal gitti. Yani Sosyalist Meclisler Federasyonu ve onunla birlikte tartışma sürdüren halk dayanışmaları ve ittifak bileşenleriyle tartışmalar sürdü. O süreç içerisinde de benimle ilgili bütün tartışmalar Batı'da bir kent, bu kentte sosyalist bir belediyeciliğin tecrübeleriyle birlikte de onun bu ülkede bir model yaratmak adına hepimizin bu meseleyle ilgili bir destek kararıyla çıkmıştı ama bazı bölgelerde bazı kurumların hassasiyetleri söz konusu oluyor. İşte o bölgedeki yakalamış olduğu ya da yakalamış olduğu olarak diyelim ki destekleyen örgütlük ve benzeri aldıkları oy potansiyeli üzerinde şeyden kaynaklı bazı tartışmalar sürdü ama şöyle en nihayetinde şöyle bizim burayla ilgili bir karar aldığımızda Sosyalist Meclisler Federasyonu bütün ittifak gruplarına şöyle bir karar aldı. Adayları ortak havuza atar. Bu ortak havuzda eğer başka kurumlar da varsa yani halka gidelim. Oradan eğer halktan yani ne çıkarsa onun adaylaştırılması kararı var. Ya da üstte oturup birlikte bir kararı alalım. Eğer en kötü ihtimal anlaşamazsak da demokratik bir yarış sürdürelim dediler. Muhtemelen bu yöntem ortaya çıktı. Gönül ister ki bütün yoldaşlar, dostlar bir arada olsun ama demokratik bir yarış bence kötü bir şey değil. Bence iyi. Toplumu artık bazı siyasi partilere teslim etmek yerine onlara yönlendirmek yerine devrimcilerin, sosyalistlerin, komünistlerin arasında tercih yapması bence daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu anlamıyla da biriyle bir yarış, biriyle bir şey değil. Bunu bilmenizi isteriz. Biz devrimci, halkçı, yerel yönetim programımızı toplumla buluşturuyoruz, anlatıyoruz. İnsanlarımız sorular varsa soruları, eleştiriler varsa eleştirileri, öneriler varsa önerileri buluşturuyoruz ve toplumda iyi bir ilgi, güzel bir sempati gelişti. Bu anlamıyla da çok kaygılandığımız bir durum değil.
Ya şimdi ben bu süreci birazcık da yakından da takip ettim. İşte pek çok röportajda vesaire de verdiniz. Sosyal medyadan vesaire eleştirenler de oldu. İşte yeri geldiğinde köylüsün sen işte köyde kal ya da AKP'li Esenyurt'tan neden aday çıkmadı, aday çıkartmadınız gibi eleştiriler geldi. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Büyük şehir hani küçük bir ilden büyük bir şehire adaylık oldu ve onun da en büyük ilçelerinden de birisi. Şimdi oradaki deneyim buraya nasıl yansıyacak?
Şunu söyleyeyim özellikle bir kenti, ister 30 bin nüfuslu bir kenti olsun, bir kenti yönetmek yüz binlerce nüfusu olan bir ilçeyi yönetmekten daha zor olabilir. Bunu böyle bilmenizi isterim. Çünkü kentteki kamu kurum ve kuruluşlarla o kamucu anlayışı buluşturmak daha zor. Yani kamu kurum kuruluşların çok yoğun olduğu ya da mesela bütün müdürlüklerin, bütün bölge müdürlüklerin, bütün il makamına bağlı olan il özel idareden DSİ bölgeye, DSİ'den diyelim ki karayollarına, oradan milli eğitime, sağlık, bütün müdürlüklerin olduğu yerle O ilçenin kaymakamlık buna bağlı bir yerin kıyaslaması yaptığında il yönetmek daha ağır, daha zor. Yani sorumluluk açısından çalışma alanı olarak görmeyin. Çünkü bunu belediyelerin sokağı, dağı, taşı, parkı, bahçeyi belediye emekçileri hizmet ediyor. Belediye sizin programınızı oraya koyduğunuzda bütün emekçi arkadaşlar orada çalışanlarla birlikte yönetiyorsunuz. Belediye başkanı gidip o işleri yapmıyor. Esas mesele belediye yönetiminin bu yönetme kültürünün bölgede yaygın bir hale getirmesi. Biz bu anlamıyla da çok zorlanabileceğimiz bir durum olmadığını düşünüyoruz. Bu da zaten iki dönemlik belediye başkanı bir dönemde yerel yönetim sorumlusu olarak 15 yıllık bir tecrübe. Ve bu tecrübe Kadıköy'de de bu ülkenin herhangi bir büyük bir kentidir ve bu ülkeyi de yönetmekte kaygımız yok. Çok kendimize güveniyoruz, ekibimize güveniyoruz, birlikte çalıştığımız kolektife güveniyoruz. Birlikte çalıştığımız dayanışmanın bileşeni olan kurum ve kuruluşlara güveniyoruz, siyasi partilere güveniyoruz. Bu anlamıyla da ve bir de Kadıköy'ün bütün insanlarına güveniyoruz. Çünkü biz halk meclisleriyle bu meseleleri büyütüp ve bu ülkenin, Kadıköy bu ülkenin hem sanat kenti olacak, hem bu kenti, bu ülkenin emin olun bir modeli olacak.
Peki Fatih hocam, yani şimdi Kadıköy'ü gezdiğinizde, dolaştığınızda ya da aslında uzun zamandan beri de hani sonuçta İstanbul'a gidip geliyorsunuz, aslında Kadıköy'de yabancı değilsiniz. Nasıl gözlemliyorsunuz? Neler yapacaksınız? Herhangi bir plan oluştu mu?
Evet, yani şöyle uzun süreden beri bir bölgedeyiz, belki biliyorsunuz. Mücadele ettiğimiz alanlar var, derneklerimiz, kooperatiflerimiz var. Bu anlamıyla da İstanbul'un bütün ilçelerini, bütün yerlerine gittiğimizde çok zorlandığımızı söylemem. Çünkü buraları iyi tanıyoruz en azından. Sokaklar çok canlı, sokaklar gerçekten çok canlı. Yani gittiğimiz her yerde ya, şu laf da söyleniyor, başkanım. Acaba kaybederseniz siyasetini bırakır mısınız? Ben üzülürüz diyen de var. Kaybetmenizi istemiyoruz. Bir alanda bir yerde durmanızı, orada başarılı bir çalışma yürütmenizi de söyleyen de var. Doğru bir karar aldınız bu ülkede önümüzdeki bugünden başlayarak önümüzdeki süreçte ülkenin genel politikalarına müdahale ederek aslında bu gidişatı, bu kötü gidişata durdurmaya yönelik bir program olduğunu da hissediyoruz. Acaba buradan sonra bir başka yer mi gibi kendince yorum yapan Kadıköy'de sokaklardaki insanlarımız ve dostlarımız ve yoldaşlarımız var. Bu anlamıyla da tam tersi Kadıköy'de iyi bir sempati ve gerçekten bir motivasyon var. Ben bu anlamıyla da sokaklarda gezdiğimde hiç kaygı duymuyorum. Emin olun. Korkumuz yok, kaygımız yok, utanacak bir yanımız yok. Ya bizim geçmişimiz temiz, tarihimiz temiz, bizden önceki yoldaşlarımız, dostlarımız sokağa çıkarken kaygısı yok yani. Biz sokağa gittiğimizde helal olsun, çalmıyorsunuz, çırpmıyorsunuz, ürettiniz, aferin diye söyleyen büyüklerimiz var tam tersi. Bu anlamıyla da Kadıköy sokaklarına çıktığımızda, akşam eve geldiğimizde çok keyif alarak ve mutlu bir şekilde geliyoruz.
Aslında o zaman, yani dediğiniz gibi, o deneyim birikimi gerçekten insanlara yansıdığını Kadıköy'de gözlemliyorsunuz. Çünkü çalmıyorsunuz, çırpmıyorsunuz ve üretiyorsunuz demek birazcık sizin oradaki deneyimlerinizi de tanımlıyor.
Evet.
Ben şeyi de sormak istiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla özellikle gençlerle de birlikte çalışma yürütüyorsunuz. Bu nasıl hissettiriyor?
Evet. Ya şimdi devrimci siyaset yürütenler, sosyalist siyaset yürütenler ve bunun için mücadele edenlerin evet, toplumun her alan, her yerinde bir beklentisi var ama en çok da motor gücü olan gençlerde gözü orada olur. Ben gençleri gördüğümde keyif alıyorum. Çünkü iyi anlaşıyorum her şeyden önce. Onlarla diyalog kurmak, iletişim kurmak. Bir de iki tane genç çocuğum var, kızlarım var. Öyle olunca da kendimi onlara daha yakın hissediyorum. O anlamıyla da çok sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Şunu da bilmenizi isteriz. Eğer bu ülkenin geleceğine dair gerçekten kaygınız var ve bunu da değiştirmek istiyorsanız gençlerin bu işin bir parçası yapmak zorundasınız. Onun omuz omuza mücadelenin parçası yapmak zorundasınız. Ve bu politik motor gücün gençlerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamıyla da sokaktayız, beraberiz. Afişten, broşürden birçok miting ve benzeri açılışlara katılıyoruz. Etrafımızda çok çok fazla genç var.
Fatih Hocam, bir açıklamanızda da AKP'den de oy vereceğiz diyenler oluyor, MHP'liler de oy vereceğiz diyenler oluyor demişsiniz. Bunu birazcık daha açabilir misiniz? Peki eleştirenler de oluyor mu? Neden aday oldunuz? İşte hani oyları bölüyor
Tabii.
musunuz?
Diyen var ya, şöyle düşünün. 100 kişiyle görüştüğümüzde 5 tanesi öyle diyor. 5 tanesi kaybetmeni istemiyoruz diyor. Büyük bir bölümü, çok büyük bir bölümü iyi ki geldiniz diyor. Bir bölümü de inşallah kaybetmezsiniz tarzı böyle kaygılar oluyor. Ama emin olun çok azımsanacak şey. Bir de bunu söylemek doğru değil bir de. Yani her insanın, bütün insanların seçime girebilme hakkı olmalı. Kendi programını toplumla buluşturma hakkı olmalı. Şunu bilmenizi isteriz. Hiçbir zaman şu partiyi yenip şu partiyi yıkacağız, şu partiyi karşısında biz yarışıyoruz. Öyle bir çalışma yapmıyoruz. Hiçbir partinin ismini kullanmayız. Çok nadir böyle soru sorulursa o parti ismi öyle isim çıkar. Biz Kadıköy'de yaşayan ve de Kadıköy'e gelip giden her insanla programımızı anlatarak kendimizi anlatmak istiyoruz. Ve bu programı orada yönetime geçirip güçlü bir meşruiyet, güçlü bir çalışmayla tüm ülkeye yaymak istiyoruz. Yani bu kötü gidiyor. Yani yollar, dağlar, taşlar, ovalar, dereler, sular, işte diyelim ki sokaktaki yaşayan hayvanlar, dostlarımız, kadınlar, o eğitim çağındaki çocuklar, herkes mutsuz, herkes sorun yaşıyor. Biz bu ülkenin geleceğini bu böyle çalan çırpana, ihalecilere, büyük rantçı gruplara teslim edemeyiz. Bakın daha bugün sabah Acıbadem'de bir yeşil alanı otopark yapmak isteyen bir durumun olduğunu duyduk. Arkadaşların çağrılarıyla biz oraya gittik. Küçücük bir yeşil alanı bile para gözüyle bakan bir rant grup var. Ya biz bu grubu tamamına halkın lehine çeken, halkın nefes alan, yeşil alanlarını yaratan, diyelim ki eğitime katkı sunan, eğitimin ücretsiz, sağlığını ücretsiz bir hale getiren bir anlayışı yapmazsak önümüzdeki süreçte okula gitmeyenlerin sayısı çoğalacak, eğitim düzeyi düşecek. Gerçekten de sağlık sorunlarında parası olmadığı için hastanelere gitmeyecek birçok insan çıkacak. Bundan kaynaklı buralardan mutlak iktidara gelmemiz lazım. Bu halkın kendi iktidarını kuracağı bir anlayışın olması lazım.
Fatih Hocam, yani %30'a yakın bir oy oranımız da var dediniz. Bu anketi birazcık daha açabilir misiniz? Sonuçlarına dair daha fazla detay vermeniz mümkün mü? Ne zaman yapıldı vesaire?
Ya bunu anketi bizim dışımızda da yapanlar var. Bize bildiriliyor. Ancak anketin imzacısı olanı söylemedikleri için söylememiz de çok etik gelmiyor. Yani doğru değil. Birkaç tane yapılan anket var. Dediğim şey düzeyindedir. Emin olun söylediklerimin hepsi gözümle gördüğüm yapılmış ama imzası olmadığından kaynaklı da böyle etrafımızdaki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız zor durumda kalmasını istemediğimiz içindir. Çok uzun sürmez. Tarihte zaten bunların hepsi ortaya çıkacak.
Peki şu an seçim çalışmaları kimlerle birlikte ilerliyor? Nasıl bir süreç orada devam ediyor? Az bir süreç de kaldı aslında. Seçim çalışmalarınız nasıl bir hızla da gidiyor? Onu da sormak istiyorum.
Mahallelerde kadınlar, büyüklerimiz, gençler, işte demokrasi kuvvetleri, halk dayanışmasının bileşenleri, işte diyelim ki TKP'si, MHP'si, Devrim Hareketi, ODAK ve benzeri birçok protodemci duruş, birçok arkadaşımız onların faaliyetini yürüten ya da bize karşı sempatisi, sevgisi olan birçok insanımızın katıldığı yüzlerce insanla bu çalışmaları yürütüyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Afişte çalışan arkadaşlarımız ayrıdır. Diyelim ki broşürde çalışan ayrıdır. Birlikte gittiğimiz işte açılışlara yapan, onlarla ilgilenen ayrıdır. Araçlarla ilgilenen ayrıdır. Yani bir iş bölümü var. Çok profesyonel bir şekilde herkesin gönüllü çalışma yaptığı bir durum söz konusu. Yani bütçesi az olan bir kurumuz. Biliyorsunuz devrimciler milyonlarca lira parayı böyle bu tür şeylere harcayarak, o kadar yoksul varken, o kadar okumayan varken, o kadar diyelim ki hastasını tedavi etmeyen varken öyle milyonlarca lirayı harcayan değil, daha çok dayanışma, daha çok birbirine destek, daha çok gerçekten de herkesin katkı sunduğu bir şekilde götürüyoruz. Bu anlamıyla da biz başka kurumlara benzemiyoruz. Yani bakıyoruz, sokağa bir çıkıyoruz, Binlerce afiş var, binlerce şey var. Buraları nerede buluyorlar, bu bütçeler nerede çıkıyor, onu da bilmiyoruz ama bizim o dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız gerçekten de kendi öz bütçesiyle, çabasıyla geliyor. Yani araçlara binip, metroya binip gelip çalışıyor ya da minibüslere binip gelip çalışmalara katılıyor. Akşama kadar belki bir simit, belki bir yerde oturup bir çorbayla devam edip yine evine gidiyor. Hiçbirine de yani bizim böyle ayrı bir bütçe ayırmadan çalışan arkadaşlarımız. Böyle olunca da gönüllülük ve o inanç meselesi güçlü oluyor. Bu anlamıyla da hem burada siz bunu açmışken bütün yoldaşlarıma, kurumlara çok teşekkür etmek istiyorum.
Fatih Hocam, geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyeleri de açıklandı. Burada nasıl bir seçime gittiniz? Adaylık nasıl gelişti?
Ya biz burada kurumlarımızın böyle şu bizden o adayımız olsun şu olsun tarzı hiçbir şeyi yürütmedik. Daha çok Kadıköy'de böyle diyelim ki ihtiyaç duyulan alanlar belirledik. Diyelim ki hukuki alanla ilgili başvuru yapan arkadaşlarımız oldu, çevreyle ilgili başvuru yapan arkadaşlarımız, depremle ilgili başvuru yapan onlar. Bunların bir bölümü 60-70'e yakın insan. Bunların bir bölümü danışma kurulu olarak kalmak, bilimle danışma kurulu olarak kalmak istiyoruz dedi. Bir bölümü de belediye meclisine sıraya koyabiliriz. Hiç sorun yok dediler. Bir en çok da ihtiyaç duyduğumuz dediğimiz diyelim ki branşlar yani örnek veriyorum deprem birimiyle ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili veteriner hekimler, diyelim ki hukukla ilgilenen arkadaşlarımız, çevre mühendisleri, inşaat mühendisi, mimarlar ve benzeri motor kurye temsilcileri, işte diyelim ki bir alışveriş merkezinde çalışan kasiyer, böyle insanların temsiliyeti olan, bize başvuru yapan her arkadaşımızı hem gönüllülük meselesi hem de biz gidip bu arkadaşlarımızla görüşüp ikna bu programımızı anlatıp bu programın parçası yapmak için biz gittik. Yani şöyle bir şey yapmadık. Hani biz de başka yer gibi siyasetin merkezi bir çalışma yapıp tek tek yazan değil, tersine bu meseleyi gönülde yapmak isteyen, dayanışma üzerine yapmak isteyen ve burada hizmet etmek isteyen her bir yoldaşımız bu şeyin bir parçası oldu.
Peki Fatih Hocam, Kadıköy'deki en büyük problem olarak neyi tanımlarsınız?
Yani şöyle biliyoruz sorunları biliyoruz. Yani Haydarpaşa Garı sorununu da biliyoruz. Diyelim ki Rıhtım sorununu da biliyoruz. Ne bileyim sokaklardaki sorunu da biliyoruz. Sokak hayvanlardaki sorunu da biliyoruz. Eğitimdeki kreş ve benzeri özellikle bu tür sağlığa dair ve aynı zamanda da depremin en çok önemsediğimiz depreme dayanıksız bir hal almış olması açısından da kentin genel durumunu biliyoruz. Çünkü siz de bilirsiniz ki yani 30-40 yılı geçen her bir yapının artık yavaş yavaş yorulduğunu, yapı stoğunun artık ömrünü doldurup ya da doldurmak üzere olduğunu bildiğimizden kaynaklı bütün bu alanlara dair arkadaşlarımızla kolektifle araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüme karşı yerine dönüşüm ve Kadıköy'ün kendi yerinde durduğu, geleceğine kaygı duymadığı ve eğitim ve benzeri bütün alanlarda, sanat, edebiyat ve benzeri bütün alanlarda engellilerin çok rahat yaşadığı bir kent ve gelecek korkusu, kaygısı duymadan bir anlayışı, bir programı şu anda planlanmış ve önümüzdeki süreçte kazandığımızda hayata geçeceğini söyleyebilir.
Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. Yani 31 Mart günü seçim sonuçlarında böyle olası senaryolara hazırladınız mı kendinizi?
Tabii. Bunun tecrübesi var bizde. Çok sorun yok. Şöyle bir şey değil. Seçim iki şekilde kazanır. Birincisi belediye alır. İkincisi halkın gönlünü alırsınız. Biz her ikisini almayı önemsiyoruz. Eğer ikisini alıyorsa kazanmış olarak görüyoruz. Ama şöyle de bir şey de değil. Kazanmadığımızda da bunu kabul etmiyoruz. Bir tarzımız yok. Biz eğer kazanamadıysak halka kendimizi anlatmamış olarak görürüz. İyi anlatamadığımızı düşünürüz. Yoksa bu şekliyle bu kitlelerin, halkın o vicdanını görüyoruz. Yani bizi gördüğünde uzaktan mimik hareketleri yapan, ellerini böyle birbirine buluşturan, sevgi sözcükleri söyleyen o insanlar bizim için kazanmış olarak gördüğümüz, bizim için en büyük mutluluk diye söyleyebilirim.
Anladım. Benim sorularım bu kadardı. Sizin ayrıca eklemek, değinmek istediğiniz herhangi bir konu var mı?
Yani şunu söyleyebilirim. Kadıköy'de yaşayan bütün dostlarımızın, yoldaşlarımızın, herkesin emin olsun ki bu tecrübelerimizle birlikte yönetmeyi daha güçlü bir hale koyabiliriz ve bütün ülkeye model olabiliriz. Onun için önümüzdeki 31 Mart'a kadar bir 5 yıl kayıp yerine bir 5 yılı daha kazanılabilir, daha iyi hizmet edilebilir, daha 21 mahalleye eşit bir şekilde bütçesinden hizmetine kadar yapılabilir bir meseleyi özellikle de iyi düşünülmesi gerektiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda da bu mesele bir siyasi partinin bölünme, ayrılma ve benzerinin olmadığını, bu bir hizmet meselesi olduğunu, bunu iyi yapabilecek tecrübeli insanların desteklenmesi gerektiğini ve burada birlikte yönetebilecek kültürün gelişmesiyle ilgili bu programın herkesin bir parçası olmasını ve 1 Nisan'da bütün Kadıköylülerle birlikte çok güzel bir kente başlangıç yapabiliriz.
Çok teşekkür ederim Fatih Hocam ayrıca yanımıza katıldığınız için. Sonraki yayınlarımızı takip etmek için Kısa Dalga'yı takipte kalın.